Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda da geçmişe şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarını sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ama önce programa emeği geçenler ve radyo çalışanlar adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor ve programımızı açıyoruz. Dinleyiciler, geçen asırda Giritli Sırrı Paşa'nın hanımı olarak muhtelif valiliklerde yaşayan Leyla Hanım'ın hatıralarından bir pasaj sizlere nakletmek istiyorum. Leyla Hanım'ın Haremin İç Yüzü adlı hatıralarını daha önceki programlarda yer yer sizlere takdim etmiştik. Bu hafta hatıralardan bir bölüm Prizren Valiliği Sırrı Paşa'nın buradaki görevi münasebetiyle Leyla Hanım'ın hatıralarını size takdim edeceğiz. 1870 senesinde Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa Prizren valiliğine tayin ediliyor. Leyla Hanım'ın zevci de Giritli Sırrı Paşa ki büyük alim ve ediptir. Onun mektupçusu yani tahrat katibi. O zamanlar valiler bir yere gittiği zaman kapı halkını da yani yakın görevlilerini beraber götürürlerdi. Prizren Üsküp'e 55 kilometre mesafede, ahalisi tamamen Arnavut ve uzun zaman eyalet valiliği merkezliği yapmış, mühim bir şehir, sonra Kosova vilayetine bağlanmış, şimdi Kosova'da Prizren, oraya gidiyorlar. Sırrı Paşa 1,5 sene orada kalıyor, Sırrı Bey o zamanki ismiyle, 1,5 sene sonra gelip hanımını götürmek üzere İstanbul'a geliyor. Leyla Hanım, kocasıyla beraber gideceği için memnun, fakat ailesiyle ilk defa ayrılacağı için hüzünlü. Bir Mısır vapuruna biniyorlar İstanbul'dan Dekheli'ye. Onunla Selanik'e geliyorlar. Yanlarında ilk çocuğu Leyla Hanım'ın Yusuf Razi Bey'in süt ninesi ve babası İsmail Paşa'nın Leyla Hanım'a çeyiz halayı olarak verdiği Emsali Nur ile Perent vardı. Eskiden kızlar evlenirken evdeki hizmetkarlardan, cariyelerden, halayıklardan ona çeyiz halayı olarak verilirdi. Hem yardımcı olsun, hizmetini görsün, hem arkadaşlık, can yoldaşlığı yapsın diye. O zamanlar Üsküp Şivendiferi henüz inşa edilmemiş. Karadan Manastır yoluyla Üsküp'e, oradan Prizren'e gidecekler. Selanik'te 2 gün Hacı Baki Efendi'nin evinde misafir kalıyorlar. Arabalar ve yük hayvanları tedarik ediliyor. Bizim süt nine ve çocuğumuzun arabaları faytondandı. Kızlarınki üstü ve yanları muşambayla kapalı, iki tarafı birer küçük pencereli koca bir yol arabasıydı. Bu arabaya vurgun derlerdi. Furgondan, Fransız furgondan galat. Arabaya ince bir yatak şiltesi, bizim yol çantamız ve çocuğun çantası kondu. Manastır'a gitmek üzere yollandık. Eşyamız kestirme yoldan gidiyordu. Eskiden adetti, yolcuyla eşya aynı anda gitmezdi. Eşyayı önceden kısa yoldan yollarlardı, kendileri sonra gelirlerdi. Yalnız yol yataklarımızla yiyecek ve içeceğimiz bizi takip ediyordu, diyor Leyla Hanım. Şehirden uzaklaşınca şiddetli yağmura tutulduk, yol alamadık. Akşam menzile geldik. Önümüzdeki süvariler, şurada bir çiftlik var, orada kalırız, dediler. Arabalar arkadan büyük bir kapıdan girdik. Meydanın bir tarafında mandıra, bir tarafında birkaç yer odası var. Kadın ve erkeklerin bir kısmı yerlerine girip kapılarını kapadılar. Meydanda kalan erkekler de süvariler konuştular. Baktık çiftlik adamlarıyla zaptiyelerin hiddetleri içinde bir müşkülatın olduğunu gösteriyordu. Nihayet zaptiyeler geldi. Ambardan başka yatacak yer yok. Ambarda yatacaksınız, dediler. Biz de İstanbul'daki yatak ve eşya ambarlarını gözümüzün önüne getirdik. Fena halde korktuk. Neyse iyiydi, kırık dökük merdiven gibi bir yerden çıktık. Kendimizi direkler üstünde delik deşik tahtalar konmuş bir adam geçecek kadar yol üzerinde küçük bir kapının ağzında bulduk. İçerisi ortasında kapakları indirilmiş büyük bir delik. Onun etrafında bir arşından ensiz bir gezinti mahalli. Anlaşılan çuval konulan bir yer. kendimizi alıştırıncaya kadar dışarıda durmayı tercih ettik. Neyse yolaşağımız gelmedi. Ne yiyeceğimiz var, ne yatacağımız. Çiftlik adamları da bize birer lokma yiyecek vermiyorlardı. Meğerse zavallılar oraya gelenlerden gidenlerden bizar olmuşlardı. Birkaç mecidiyeyi görünce hemen bakraçla yoğurt ve ekmek meydana çıkarttılar. Bir küçük ince kilim, bir de kandil verdiler. Artık eşyadan ümidimizi kestik. Başımızın çaresine baktık. Kızların arabasındaki şilteyi süt nineyle çocuk için bir kenara serdik. Şiltenin başını bir kere yastık yaptık. Kilimi de üzerine örttük. Çantalarda elime geçen çamaşırları da düz bir taşa sardım. Zevcime yastık yaptım. Parça üstüne sarılıp yattı. Ben de kızlar yaşmaklarımızı çıkardık. Taş yastıklarımıza ferecelerimizin yakalarını örtüp tahta döşeklere uzandık. Ambarın tahta kapağının üstüne yatmak değil, basmaya bile cesaret edemedik. Ensiz kenarına sarıldık, duvara yapıştık. Seyahat arkadaşlarım o mükellef döşeklerinde uyumuşlar mı, yoksa benim gibi sinmişler miydi bilmem, kımıldamıyorlardı. Galiba onlar da etrafımızdaki gezintiyi, takırtıyı dinliyorlardı. Kenarlarındaki direklerin sarsıntısı, şiddetli gürültüler bize merdivenlerden çıkıyorlar, kapımızı tartaklıyorlar zannını uyandırdı. Hepimiz bir an davrandık. Süt nine çocuğu bağrına bastı. Zevcim için endişeye düştüm. Paramız yoktu. Mücevherlerime acıyordum. Gençlikte öyle şeylerin ehemmiyeti kıymetinden çoktu. Kadınlar hepimiz kapıya dayanıp haydutların girmesine mani olmak azmiyle birbirimizi itiyorduk. Zevcim ne korkuyorsunuz? Zaptiyeler, arabacılar kendileri vurulmadan buraya kimseyi bırakmazlar. Siz silah sesi işittiniz mi diye atladı, kapıyı açtı. Kapıdan başlarımızı çıkardık, baktık. Karartılar gördük. Meğer çiftliğin öküzleri, inekleri geziniyor. Boynuzdan direkleri sürtüştürüyorlarmış. Ben o vakit İstanbul kadını, o boynuzlu hayvanlardan korkardım ama anlatmaya utandım. Evet, şimdi ben bunu da niye anlattım? Eskiden seyahat imkanlarının zorluğu, zahmetliliği, vali bile olsanız, vali hanım bile olsanız ne meşakkatler. İnsan her şeye alışık olmalı. Yani o zamanın şartları. Sabahleyin şafakla yolcularımız yola düzülüyorlar. Bir köyde akşamlıyorlar. Evvelki gece nispetle burada daha rahat ediyorlar. Selanik Ovası'nın ucunda Vodina yolu kayalık, fenaydı. Öyle bir yere geldik ki ilerlemek güçtü, indik. Arabaları kaldırarak geçirdiler. Biz de yandaki yüksek kayalardan köpükler saçarak şiddetle çağlaya çağlaya inen suya baka baka geçtik. Gittik gittik, mecalsiz ve dervansız manastıra gelebildik. Manastır şehrine gelince mutasarrıfın konağına iniyorlar. Manastır o zaman mutasarrıflık. Mutasarrıf Sancak Bey'in tanzimattan sonra aldığı isimdir. Peki neye tekabül ediyor? Bugün mutasarrıflık yok. Valilikle kaymakamlık arasında bugün çoğu valilik olan şehirlerde eskiden mutasarrıf vardı. Mesela Ankara vilayetti, Çankırı mutasarrıflıktı. Bursa vilayetti, Afyon oraya bağlı mutasarrıflıktı. Kastamonu vilayetti, efendim Sinop ona bağlı mutasarrıflıktı. İşte böyle bir kaymakamlıkla vilayet arasındaki şehirlere mutasarrıflık, sancak denirdi. Liva da deniyor buraya. Paşanın ismini unutuyor. Unutmuş Leyla Hanım, zikretmiyor ama hanımı Adile Sultan'ın kerimesi Hayriye Hanım'ın dadısıydı. Tanıştık. Hanım meraklandı. Sevinerek izazlı ikramda bulundu. Hassa müşiri Rauf Paşa'nın babası olan 3. Ordu Müşiri Abdü Paşa'nın hanımı, kızları geldiler. Nazik hanımlar da manastır ordu merkezi. Ziyaretlerini iade ettim. Eski İstanbul havaları efendim konuştuk. Beni Ekşi Su'ya götürdüler. Mutasarrıf Paşa'nın evi Drahor boyundaydı. Derenin karşıki sahilinde, büyük çınarların loş gölgesinde, alçak hasır iskemlelere oturup, pabucu çıkarıp dizini bükerek, bir ayağını diğer dizinin üzerine koymuş, abani sarıklı serpuşunu bir yana eğmiş, yanlarında nargile, ellerinde zarfsız koca kahve fincanları, birkaç ahbabın keyifli keyifli görüşmeleri, biraz ötede yine o kıyafet ve oturuşla efendim sohbet edenler, yanlarında durup dikkatle onları seyredenler, çok hoş bir manzaraydı. Manastırda iki gece bizi alıkoydular, dinlendik. Sonra Pirlepe'ye doğru yola çıktık. Pirlepe'ye giderken Zevcim karşılamaya gelenlerle ayrıldı. Bizim arabalar başka sokağa saptılar. Kılavuzluk eden adam bir kapı açıp içindeki kadına Arnavutça birkaç kelime söyledi. Girdik. Kadın merdiven başında bir şeyler söyledi. Durdu, anlayamadık. Çıktık yukarı, durduk. Kadın aşağıda hala bir şeyler söylüyor. Açık kapıdan tertemiz bir oda gördük. Girdik, oturduk. Aynı kadın kahve getirdi. Yaşmaklarımızı aldı gitti, bir daha yüzünü göremedik. Aşağıdan kadın sesleri işittik. Pencereden baktık, allı pullu altınlı yüzlerine maske geçirmiş kadar boyanmış birkaç kadın bahçenin bir tarafından gelip geçtiler. Bu gelip geçiş devam ediyordu. Yarım saat içinde takım takım birçok kadınlar geçtiler. Cıvıltılar işitilmese masallardaki periler zannedilirdi. Bizi pencerede görenler yanımıza geldiler. Minderler, erken şilteleri, kadife, belki ipekli esvapla örtüldü. Bize bakıp bakıp Arnavutça bir şey konuşuyorlardı. Biri yaklaşıp o zaman giyilen kolalı iç etekliklerimizi, bir diğeri saçlarımızı, hotozlarımızı, her şeyimizi muayene etti. Kendine yer yapmak için çantamı kaldıran bir kadının kapıp kaçacak zannıyla sütnüne üzerine atılıp tartakladı. Kadın fütursuzdu. Çantayı münasip gördüğü yere koyuncaya kadar elinden bırakmadı. Biz korktuk. Onların da hayret içinde oldukları tavırlarından anlaşılıyordu. Nihayet kalktılar gittiler. Rumeli evlerinin birbirine kapıcıkları komşu kapısı olduğundan harem yoktu. Kadınlar meğer öteki mahalleden Loğusa cemiyetinden dönüyorlarmış. Sütnine, hanımcığım bizi buraya getiren kimdi? Hala beyefendi gelmedi, belki bizi arıyordur. Bu ev sahipsiz, kapısız, bacasız, Hak Kur'an kafesi gibi. Daha oturacak mıyız? Diyar-ı gurbetlerde bak başımıza gelenlere. Haydi kadınım, çantalarımızı alalım da gidelim diye ayaklandı. Nereye dedim? O da, öyle sokağa benzer bir sokak görmedim. İlahi ya Rabbi, dilleri dilimize benzemiyor. Akşam olmadan başımızın çaresini arayalım. Hele şu girdiğimiz kapıyı bulup başımızı bir çıkaralım da etrafa bakalım diye kendimizi hapsettiğimiz odadan çıktık. Meğer ev sahibi bize mutfakta baklava açıyormuş. Kadını kolundan yakalamış. Ayol burası kırk haramilerin mağarası mı? Hani ev sahibi sen kimsin demiş. Kadını getirdi. Etekleri kolları sıvalı. Elleri hamurlu kadıncağız utancından kızarmış cevap vermeye çalışıyor. Sütlü neyse hep soruyor. Kadın beyefendi beyefendi dediğimizi anladı bekleyiniz işaretiyle bizi teskin etti. Bu defa o süt nineyi kolundan tutup kapının dışında Türkçe bilir bir zaptiye neferi oturuyormuş. Ona götürdü. Zaptiyenin beyi kaymakam misafir etti. Harem olmadığından sizi de buraya misafir ettiler. Sizin istirahatiniz için evin erkeği gitti. Kadın size yemek yapıyor. Ben de burada bekliyorum. Ne isterseniz söyleyiniz deyince süt nine sevindi bana anlattı. Biz ikramdan baklavadan vazgeçtik ama ev sahibinin yüzünü baklava tepsisinden evvel bir daha görmek nasip olmadı. Yatak meselesi de güç oldu. Kadın yorulmuştur yardım edelim diye kızlar şilteleri kaptılar. Süt nine de yastıkları yorganı kaptı. Şilteler hemen yere serildi. Fakat telli gelinlik yorganın bir ucu ev sahibinin elinde. Diğeri süt nine de ikisi de çekiyorlar. Kadın hem gülüyor hem de benim vazifemdir bu demek istiyordu. Bir çare kadın rahatsız oldu. Ertesi sabah çıktık gittik o da kurtuldu. Biz de kurtulduk. Tabii örf adeti farklı olan insanların misafirlikte de bir garip oluyor. Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım Üsküp yolundadır. Pirlepe'den çıkılınca etrafı yüksek dağlarla çevrili bir dar ovadan gidilir. Ucu kapalıdır. Sol taraftaki dağların tepeleri dantela gibi didik didik siyah kayalardan müteşekkildir. Dağlara tırmanan yokuş pek gönül açıcıydı. Sultan Murat Han'ın yaptırdığı kaldırımın taşlarına güya iri sarı pullar serpiştirilmişti. Bunlar sarı altın gibi parlıyordu. Bu maden kenarlarda da vardı. Kıymetli bir şey olsa elbette toplarlardı. Hatırımda kaldığına göre yolda birkaç gece kalıp bir hamda tahta kurusuna rahatsız olduk. Sonra bir gece Köprülü'ye ulaştık. Köprülü, Vardağ Nehri kenarında nehir üzerine kurulmuş bir kasaba. Üsküp, kale içinde, yamaçta, dar sokaklı, çoğu kerpiç evli küçük bir şehirdi. Vardar kenarı tabii halindeydi. Hiç ev yoktu. Üsküp'ten sonra rastladığım Kaçanik Boğazı pek hoşuma gitti. Ensizce Vadi'nin iki tarafındaki zümrüt gibi yeşil dağ silsilesinin sağ tarafındaki olanın Ortasında iki araba güç geçer bir yol vardı. Yol açmışlar oraya. Yol hayli devam ettikten sonra dağın kaviş teşkil ettiği burunda sivri ve dışarıya çıkık bir kayayla kapanmış. Kosova Harbi'nde asker oraya kadar gidip de geçit bulamayınca kumandanları baltayla mı neyliyse artık vurur, kayayı önce kendi vurmuş. Haydi yiğitlerim demiş. Askerler üşüşmüşler. Kayayı delmişler, yol açmışlar. Kayanın adı da Delik Kaya kalmış. Bunu bize arabacı söyledi. Deliğin üzerinde de bir yazı vardı ama kazılmış, okuyamadım. Burada durulmaz dediler ve geçtiler. Arabacılar geçtiğimiz yere ait birçok şeyleri anlattılar. O zamanlar adetti, birisi birini bir yere götürürken sorsun sormasın, yolda enteresan ne varsa sağda solda onları kendiliğinden, kendi kendine konuşur gibi anlatırdı. İsteyen dinlerdi. Haziran tabii, her taraf dağlar çiçeklerle donanmış. Günde iki defa arabadan inip dinleniyorduk. Çünkü arabada devamlı gitmek insanı gerçekten perişan eder. Kona göçe, Selanik'ten Prizren'e iki günde varabildik diyor. Evet, yolcular menzillerine vardılar, Prizren. Ortasından çay geçip ovanın kenarında dağ eteğine kurulmuş, dağa yaslamış bir şehir. Vilayet merkezi yeni olmuş. Henüz tamir edilmemiş sokakları dar. Evlerinin çoğu bahçesine bakan zemin odalarından ibaret. Binalar taşla yapılmış, sağlam ve odaları büyük. İki odanın arasında küçük hamamlar var. Hamamlar büyük dolap gibi. Kazan iki odanın arasına duvara konmuş. Külhan yapılmış. Külhan kapısı soba gibi. Fakat büyükçe. Ve hamam kapısının bulunduğu odada. Külhan yanınca iki oda birden ısınıyor. Yanındaki odanın duvarında külhan hizasında hafif bir çıkıntıdan başka bir şey yok. Hamamsız bazı odalarda ocak, bazılarında kümbet var. Ocak malum. Kümbet ne? Kümbet de tuğlayla örülüyor, dışına kahve fincanı tabağa kadar fakat çukurca yeşil çanaklar gömülmüş yerli soba. Bir sabah bir akşam yakılıyor. Prizren'in soğuğuna karşı kafi miktarda ısı veriyor ve ısısı devam ediyor. Odalarda döşeme tahtası yok. Döşeme yerine iyi dövülmüş toprakla karışık kumu suluca hamur halinde eziyor, yere sürüyorlar. Üstünü kireçle sıvıyorlar, kuruyunca defne yaprağı gibi yaprak döşüyorlar. Üzerine de Şarköy kilimi efendim seriyorlar. Eskiden Anadolu'nun her yerinde yerlere tahta döşemek kolay değil. Bu şekilde yer döşemesi yapılır, hem sıcak tutardı hem de daha ucuza mal olurdu. Her ay odaların duvarları, yer, avlu hep badalanılıyor. Bunu fakir hanımlar kendileri yapıyorlar. Zenginler badanacı kadınlar tutup onu ona yaptırıyorlar. Eskiden kireç badanası vardı. Anadolu'da da böyle badanacı kadınlar vardı. Umumiyetle Rum kadınlarıydı bunlar. Bunlar gelir, evlerin badanasını yapar. Ev böylece tertemiz olur ve yazsa yaz, baharsa bahara hazırlanılırdı. Peki pencerelerde ne var? Pencerelerde cam yerine kalın kağıtlar var. O zaman cam bu kadar yaygın değil. Ensiz çubuk tahtalardan satranç şeklinde yekpare çerçeveye kalın beyaz kağıt kaplanıyor. Kırkma kağıtla yapıştırılıyor. Bütün şehirde 10 evden fazla camlı pencere yoktu diyor Leyla Hanım. Evlerin hepsinin hayatı var. Yani önü açık sofası var, bahçesi var. Bahçede yarım arşın ya da daha çok enli potuk, yani iki tarafı rıhtım gibi örülmüş dere var. Bunun suyu dağdan iniyor, evden eve geçiyor. Berrak bir su. Kenarlarına çiçekler dikiyorlar. Hoş tabii. Odaların üç yanında kerevetler var. Pencereler açık olduğu için kerevetler alçak. Bunların şiltelerini ve yastıklarını pamukla dokunmuş yerli kumaşlarıyla döşüyorlar. Üzerlerine zenginleri halı örtmüşler. Halılar gayet ince iş, eski, güzel. Orta halliler Şarköy kilimleri döşüyorlar. Perde çok az. Zaten kağıtlı pencerelere perdenin de lüzumu yok. Kahve eski usul iri gümüş zarflı fincanlarla veriliyor. Evet, şimdi Prizren kadınları ne giyerler? Hanım ya Leyla Hanım, her gittiği yerde hanımların ne giydiğini anlatıyor. Biz de hanım dinleyicilerimizi düşünerek bu kıyafetleri tasvir ediyoruz. Yüksek yakalarının geniş kollarının arasına pul ya da renkli boncuk konmuş. Beyaz ipekle oyalanmış, ince yerli dokuması gömlek. ve üzerine kolları dirseklerine kadar göğüs epeyce açık, bele kadar kısa yelek. Yeleğin üstüne de cebe yahut dolama. Cebe veya cübbe, erkek Arnavutların giydikleri bedeni dar, eteği dalgalanarak genişleyen kolsuz bir elbise. Dolama yine o biçimde fakat cepken gibi kolları omuzdan sarkıyor. Fakirlerinki güves şuha üzerine siyah ipek bükmeyle nakışlanmış. Orta hallerin nakışları arasında sarı klaptan karıştırılıyor. Zenginlerinki iyi cinsinden güves kadife. Yalnız yelek koyu kadifeden olur, diğerleri güves renkte. Üzerine sarı yani altın yaldızlı klaptan sim bükmeyle işlenir. Nakışlardaki iş o kadar güzeldir ki bakmakla doyulmaz. Yeleğin kenar arkası, cebenin, dolamanın bütün etrafı, etek köşeleri, arkası hep nakışlı. Ağır işlilerinin kadifesi az görünür. Hepsinin kenarları simle saç örgüsü gibi dikilmiştir. Göğüslerinin iki tarafına da klaptanla örülmüş, tepelerine mercan gibi birer kırmızı boncuk konmuş, sık sık fındık sıralanmış bu düğmeler çok hoş görünür. Bu som altın gibi giyimin altına, yanlara yalnız ayak geçecek kadar delik açılıp, paçaların kenarları koyu sarı ipek kaytandan nakışlanmış düz beyaz şalvar giyerler. Şalvar genişçedir. Ağı yere kadardır. Bele ya Trablus'un birçok renklerde dokunmuş ipekli kuşağı yahut bir top acem şalını sararlar. Bir patiska çarşafı şalın içine yapıp ikisini beraber şivine yani katlama yerine bir karıştan enlice katlarlar. O koca kalın kuşağı kalçalarından bele kadar kat kat gevşekçe sararlar. O kalın yumuşak kolları tabii vaziyetlerinden bırakmaz adımlarda değişirler. Süslendikleri gün salıntılı çalımlı bir yürüyüş gelir. Açık göğüsten enseye kadar birkaç sıra altın takarlar. Bu altınlar gelin hediyesidir. Gelelim baş süsüne. Baş çok mühim. Zifaftan bir gün evvel gelin olacak kızın saçlarını siyaha boyuyorlar Arnavutlar. Şakaklardan kulaklar üzerine kadar ayrılan kısmına yanakları kısmen örtünceye kadar kâkül kesiliyor. Tepede kalanlar birkaç şakak örgüsüyle enseye kadar indirilip arka örgülerine karıştırılıyor. Ta kenardan başlayıp azar azar saç alıp başa yapışık örülüyor. Eski ağır serpuşlar, madeni tepelikler onları tutmak için düşünülmüş bu serpuşlar. Boya az sonra saçları yakıp tahrip ettiği için kendi saçından örgüye malik olanlar ender. Küçük bir fes tepesini yahut o kalınlıkta bir kumaşı küçük veya yuvarlak kesip etrafına siyah kıldan sıkı örülmüş bir şerit dikip şeridin üst kenarıyla bitişme dikişin üst üste bir sıra Sultan Mahmut Beşi bir yerdeleriyle altınlarıyla kapıyorlar. Tepeliğin üzerine de yine öyle altınlarla örtüyorlar. Ortasına da gugul koyuyorlar. Gugul telden yapılmış bir ağaç gibi. Uçlarına o zaman 7 ya da 10 kuruşa tedarik edilen ince küçük altınlarda meyve gibi bir tane takılır. Baş hareket ettikçe bu altınlar sallanır. Gugul baştan 7 santimetre kadar yüksekte durur. Başa koyuca renk yemeni bir kat örtülüp toplanarak arkaya örgülerin üzerine atılır, sarkıtılır. Örgülere altın koyan da vardır. Tepelik alın kenarından yemeninin üstünden konur, ince siyah kaytanla enseden bağlanır. Başın bir süsü de askıdır. Birbirinden uzunca 3 ya da 4 parça ince zincirlere 1,5 santimetre arayla küçük altınlar takılır. Zincirlerin her iki uçları birbirine bağlanır. Uzunlukları muhtelif olduğu için bunlar böylece birer kavis teşkil ederler. Bu kavislerin yani kıvrımların iki ucu altından kancalı birer küçük altın çiçeğe bağlanır. Başın süsü tamamlandıktan sonra bağlı olduğu kancalarla bu askının bir ucu şakağa, diğer ucu kulağın az arkasına takılıp başın iki yanına kâkül üstüne açılır. Küpe ve birkaç yüzükle bütün süs tamamlanmış olur. Diğer mücevherleri burada kadınlar pek rağbet etmezler. Bir de tüm Rumeli'nin de ki kadınların güzelliklerini yok eden bir fena adet vardır diyor Leyla Hanım. Aklık dedikleri civalı, sülümenli bir düzgün bu. Düzgün eskiden kadınların yüzlerine beyaz görünsün diye sürdükleri bir su. O menhus düzgünü diyor Leyla Hanım kendileri yaparlardı. Temizlenmiş bir tavuğun içine ak sülümen ile civa koyuyorlar. Miktarlarını bilemiyorum. Dikip suda kaynatıyorlar. Zehirden simsiyah olmuş tavuktan sülümeni civayı çıkarıyorlar. Kaynar suyla 7 kere haşlıyorlar. Birçok dövüp karıştırdıktan sonra bir şişeye koyuyorlar. Biraz da berrak su ilave ediyorlar. Güneşe asıyorlar. 40 gün güneşte bırakıyorlar. Sonra lüzumu kadar su katıp kullanıyorlar. Kocaları hayatta olduğu müddetçe bu aklı kullanmaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra bu aklı derileri katılaştırıyor. Dişleri karartıp çürütüyor. Çünkü civanın buharı yüzden dişlere kadar tesir ediyor. Görüştüğümüz hanımlar benim düzgün sürmemekliğimi hoş görmüyorlardı. Nihayet, niçin yakınmayısın? Niçin sürünmeyisin? Yani, istemeyin mi ağan? Değil mi taze? Dediler. Yani saçlarını kaşlarını niçin boyamıyorsun? Niçin beyaz al düzgün sürmüyorsun? Kocan istemiyor mu? Taze değil mi? Diye sorarlardı. Bu suallerle beraber saçlarımı tutup çektikten sonra kaldırıp köklerine baktılar ve kendimin olduğuna hayret ettiler. Meğer daha evvel de aşağıda cariyelerimin de saçlarını yoklamışlar, sonra bana gelmişler. Evet, Leyla Hanım şimdi Prizren hanımlarının sokak kıyafetlerini anlatıyor. Bedeni, kolları vücuda göre belden aşağısı genişleyerek etekleri dalgalı, yakası, göğsü ve oymalı kol ağızları siyah ipek kaytanla süslenmiş, siyah, kalınca, parlak pamuk kumaştandır diyor. Saten başları beyaz keten havluyla örtülür. Bir değirmi tülbent ile ağız ve çene kapanarak tepeden bağlanır, başa havlu örtülür. Bu havlu omuzları örterek önden aşağı ferecenin üzerine bırakılır. Papuç olarak da kanarya sarısı deriden çizme giyerler. Evlere girerken çizme içeride bırakılır. Yaşmak gibi tülbent ve havlu da sofada çıkarılır. Resmi kısa ziyaretlerde ise aynı İstanbul'da olduğu gibi ferace ile oturulurdu. Bu süsleri, yüz tuvaletleri, kıyafetleri aynı olan hanımları birkaç defa görüştükten sonra ancak birbirinden ayırt edebilirdim. Bize Türkçe bilmeyenlerle bilenler gelirdi. Görüşürdük. İyi hanımlardı. Yalnız evli hanımlar görülürdü. Kızlar için meydana çıkmak, misafire görünmek adet değildi, ayıp sayılırdı. Evlenecek erkeğin görücüsü, düğünlerin kızlara mahsus olan kına gecesinde bir tarafa saklanıp da kızları görürdü. Yani dünürcüler bile, dünürcü kadınlar bile gelin alacakları kızları ancak düğünlerde görürdü. Hakikaten Anadolu'nun pek çok yerinde hala kızlar anneleriyle beraber ev gezmesine gitse bile misafirin yanına çıkmazlar. Başka türlü orada da öyleymiş. Ben de görüştüğümüz birkaç aileye diyor Leyla Hanım, kızlarınız benden kaçarlarsa bir daha gelmem dedim. Kızcağızlar o derece insandan kaçar olmuştu ki odaya giremediler, uzaktan gördüm. Yüzleri, endamları düzgün güzel kızlardı. Bu kızlardan birinin düğününe davet olundum. Kına gecesine gel hanım, sana memleketimizin adetini gösterelim dediler. Mal memnuniye gittim. Kenarına al astarla süs konmuş kısa fistanı, boyadan katılaşmış, çalı süpürgesi gibi çözük saçları, beyaz üstüne al muskalı yanakları, korkunç boynuzlu kaşları, uzun kuyruklu sürmeleri, kınalı elleri ve ayaklarıyla iki köçek, kalın kursaklı, kırmızı boyalı, iri zilli teflerle saatlerce çaldı ve oynadı. Doğrusu sıkılmadım, çok da müteessir olmadım. Boşnakça, Arnavutça, Bulgarca bir şeyler okudu, oynadı, gece geçti. Gelinin o güzelim kumral saçlarını hamamda simsiyah boyayıp örmüşler. Kaküller kesmişler. Kıza başka bir surat gelmiş. Odanın ortasına üst üste birkaç şilte serip ipekli çarşafla örtüp gelini arka üstü yatırdılar. Ellerine ayaklarına beyaz bez sarıp yaprak kına koydular. Yüzüne o mahut düzgünden badana gibi sürdüler. Yanaklarını muska gibi çizip içine allık dedikleri koyu pembe boyadan sürdüler. Kaşlara arası çatma kalın koyu rastık, gözlere kuyruklu sürme çektiler. Kaynatılmış zamptan bir çöple alından başlayıp göz kapaklarına, burnuna, çenesine varıncaya kadar bütün yüz nakışlandı. Yanaklardaki allık ile beyazın hududuna ince bir çizgi çizildi. Evvelce gayet ince kırkılıp hazırlanmış altın yaldızlı tel zamklı nakışların üzerlerine yavaş yavaş serpildi. Yanaklardaki allığın ta ortasına da al, yeşil, mavi, mor pullarla bir çiçek yapıldı. Göz kapakları yaldızlandığı anda gözler kapandı. Yüz yazıcı kadın o nazik güzel yüzü bu derece çirkinleştirdiği için muvaffakiyetinden memnun kaldı. Ben kızın istirahatı bahanesiyle evime geldim. Evet, yüz yazısı adeti İstanbul'da, Anadolu'da da vardı ama bu kadar korkunç olmuyordu tabii. Sabahleyin kınalar çıkartılmış. Kızın başına al tepebaşı. Tepebaşı canfes üstüne Bir yüzü atlas kılaptanla pulla işlemedir. Bundan elbise de yapılırdı. Duvağın üzerine de tepelik, gugul, askılar, gelin teli konmuş, göğsüne altınlar takılmış. Güvez kadife sırmalı gelinliği giydirmişler. Bu gelinliği damat gönderiyor. Ekseriya annesinin ya da büyük annesinin gelinliği. Kadifeden ve iyi kılaptanla yapıldığı için daima yeni gibi duruyor. Trablus ipekli kuşağı çıkarmışlardı. Ferecesini giydirip başını örttüler. Başına büyük bir şemsiye açtılar. Gelin alıcılarla beraber kızın etrafında yola çıktık. İki kadının koltuklayıp götürdüğü gelin hep ağlıyordu. Bu gözyaşlarının birazı da adete uymak içindi. Koltuğa iç kapıda verdiler. Eski adet damat gelini odasında kucağında götürürmüş. Öğle vakti gelini avluda bırakıp güneşe karşı duvara dayayıp damada parıltılı parıltılı göstermekte adetmiş. Bunları yapmadılar. Prizren'de gelin odası askısı yoktu. Üç yan minderin bir köşesine yastıkları koyup sandalye gibi yükselterek gelini oturttular. İstanbul'da gelin askısı vardır. Gelin odası gayet süslü bir şekilde geline bir taht yaparlar. Burada öyle yok. Al ince ipekliğe kılaptanla kenar işlenmiş gelinlik mendilini dizlerine serip üstüne ellerini koydular. Elleri dizlerin üzerinde, gözleri kapalı öylece mıhlanmış gibi oturuyordu. Yemeğe çağrıldık. Bez şirteleriyle iskemle üzerine bakır sinilerle onar kişilik sofralar kurulmuştu. Peşkirler yerli bezi üzerine renkli ipeklerle kılaptanla işlenmiş pek güzeldi. Sofraya birer abanoz kaşıkla birer büyük dilim ekmek konmuştu. Oralarda yerliler ekmeklerini evlerinde kendileri yaparlar. Düğün çorbası, bütün kuzu, börek ve hamur tatlıları, pilav, hoşaf düğünlere mahsus iri kıyılmış etle doğranmış bakla vardı. Âlâ yoğurt da vardı. Yemekten sonra gelini odada bıraktığımız vaziyette bulduk. Gelin acıkmıştır, ne vakit yer dedim. Hayretle, gelin yer mi dediler. Meğer gelinlerin yüz yazısından evvel yemek, su ve diğer ihtiyaçları temin edilirmiş. Sonra zifaf gecesi soyununcaya kadar ne yemek, ne su, ne de hiçbir şey. Validesine müracaat ettik. Adetimiz böyledir. Hem ben karışamam cevabını verdi. Emir kayınvalideninmiş. Kayınvalideyi rica ettik. Ricamızı kabul etti fakat benim bildiğimi kimse anlamasın dedi ve savuştu. Kapıyı kapadık. Gelini müşkilatla razı edip birkaç lokma yedirdik. Gözlerini açtırdık. Biçarenin gözlerinin içi kızarmış. Gözlerini açınca daha da çirkin oldu. O halde akşamı buldu. Evet sevgili dinleyiciler, Prizren düğünü. Leyla Hanım diyor ki gelinleri gece elbiselerini kocaları çıkartır, yüzlerini de kocaları yıkarmış. O kadar boya ve tel sabunla bile kolaylıkla çıkmazmış. Bilhassa şakaklara kadar uzatılmış kalın kaşların üstünde duran kurumuş, yapışmış lastik diğer boyalara bulaşınca surat ne hale girer? İşte bunu bilen gelinlerin çoğu yüzlerini yıkatmazlarmış. Evin gelini kayınvalidesinin huzurunda konuşmaz. Hatta oturması bile hoş görülmez ve bu uzun müddet böyle devam edermiş. Anadolu'da da eskiden böyleydi. Buna gelinlik yapmak veya yaşmak tutmak derlerdi. Ev hizmetinin çoğu gelinin vazifesiydi. Arnavutlu'nun o taraflarında bir karılı erkek pek nadirdi. Hep 2-3 zevceleri vardı. Komşularımızdan birinin hanımları olan iki ortak hanımlara gitmiştik. Düzgünlü altınlı bir genç kahve getirdi. Kadınların ikisi de baka bizim ortağımız ıslah değil mi dediler. Şaka zannettim. İlave ettiler. A biz artık ihtiyarımızız. İş yapamayızık. Bunu aldık mollaya hizmet eder. Okşuları sağar yani mandaları sağar. Ayran çalkar. Hamur keser. Nişasta ezer. Her işi görür. Hakikaten kadın dizlerine kadar kar içinde kınalı çıplak ayaklarıyla gömlek üzerinde bir yelekle koşup dolaşıyordu. O taraf kadınların işleri çoktur ama o nispetle de kuvvetlidirler. Evlatlarını kendi kendilerine dünyaya getirirler. Yıkanırlar, çocuklarını da yıkarlar, sararlar, aynı gün evin işine devam ederler. Prizren kadınları çok dindardır. Kur'an-ı Kerim okur, ibadetlerini yapar, öte yandan da kışlık zahire yaparlar. Gayet güzel ipekli, pamuklu, kafesli bezler, mahramalar yani havlular, kınavsalar yani futalar dokurlar. Önlerine daima futa bağlarlar. Bu kınavsaların, futaların ve çarşafların dikişleri hep oyadandır. Güzel iş bilirler, iyi kadınlardır. Leyla Hanım diyor ki ben Prizren'e gittiğim zaman tepedelen İsmail Rahmi Paşa gitmiş, sonra Ferik Galip Paşa olmuş, o da gitmişti. Müşir Saffet Paşa valiydi. Harem-i Pırlanta hanımefendi ile İstanbul'da görüşmüştük. Nazik, iyi bir hanımefendiydi. Prizren'de komşu olduk. Beni severdi, sık sık da gelirdi. Büyük kızı Beyi Hanım'a el işleri gösterirdim. Beyi Hanım da dadısıyla gelirdi. Sokağa da ekseri hanımefendiyle beraber çıkardık. Bana bir gün, kızım konsolos madama gidelim, hangi gün vaktin var dedi. Yarın haber veririm dedim. Konsolos dedi, Avusturya konsolosu. Bulunduğumuz vilayetlerde konsolos madamları ve diğer madamlar da bizi ziyarete gelirlerdi. Ama o zamanlarda İstanbul Müslüman hanımlar, İslam hanımları yabancı ve Hristiyan evlerine gitmesi adet değildi. Ziyaretin iadesine pederim müsaade etmedi. Akşam eşime söyledim, git dedi. Madam yüksek tahsil görmemiş fakat terbiyeli bir kadındı. Bazen görüşürdük. Bizi tercümanlık etmek için götürmüşlerdi. Ama madam Fransızca da az bildiği için güç konuşuyorduk. Vilayet erkanı akşamları ve cuma günleri birbirinin evinde toplanırlardı. Haremlerde bir yerde toplanırlar, bilmece söylerler, domino oynarlar, yüzük oynar, eğlenirlerdi. Yakın bir evde toplandıklarında ben de giderdim. Gündüzleri ekseriye birkaç hanım birden gezerlerdi. Bir gün defterdar Sofyalı Çelebi'nin haremi ve kızlarıyla dere boyunda Hakim Efendi'nin haremine gidiyorduk. Hakim sonra kazasker olarak vefat eden Ömer Efendi'ydi. İstanbul'da hemşiren başörtüsüyle ondan Kur'an-ı Kerim okudu. Ben de beraber okurdum, hocamdı çocukken. Yolda 8 kadındık. Cuma tatilinde kendilerine eğlence arayan küçük mektep çocukları şemsiyelerimize takılıp bize laf attılar. Çadırlı karı, çadırlı karı diye haykırarak yolumuzu kestiler. Yanımızdaki yaşlıca cesur hanımlar çocukları azarlayınca harfentazlığı yani laf atmayı az görüp bizim üzerimize yürüdüler. Eli kara karı, eli kara karı diye bana dil uzatıp eldivenimle dalga geçiyorlardı. Neyse ondan sonra çocuklar birdenbire bizi bırakıp memiş başa yaygarasıyla ileri koştular. O sırada o taraftan korkunç, çirkin bir sesle karşımıza acayip bir mahluk çıktı. Efendim püsküller takmış, aynalar takmış, teneke parçaları takmış garip bir kimse. Önce korktuk fakat sonra tehlikeli birisi olmadığını anladık. Bir meczupmuş. Adını Memiş Paşa koymuşlar. Leyla Hanım diyor ki o devirde valilerin kendi yakınlarından olanları memuriyet başlarında bulundurması yasaktı. Babam İsmail Paşa bizi maiyetine alamadı. Babam Selanik'te, biz Prizren'de oturdukça fena halde sıkılıyordum. Ben kurabiye, yufka, şurup yapardım. Babama ve erkek kardeşime gönderirdim. Leyla Hanım'ın babası Selanik'te vali. Kocası Prizren'de mektupçu. Annem vefat etmişti. Onlar da bana bizde bulunmayan şeyler gönderirlerdi. Böylece kendimi avuttum. Sonradan adliye nazırı ve sadrazam olan Niş Sancağı Mutasarrıf Abdurrahman Paşa, Prizren vilayeti valine terfi ettirildi. Taşla'da karşılama ve uğurlama merasimlerine önem verildiği halde hanımefendileri karşılamaya çıkamadık. Şehir küçük, sokaklar da dar, valilerden başka kimse araba kullanamıyordu. Biz de köhne faytonumuzu satmıştık. Hoş geldiniz için konağa gittim. Vali Paşa'nın teyzesi saygıya layık, muhterem, hatır alan bir hanımefendiydi. Eşi de nazik, misafirperver, genç, pek genç bir hanımefendiydi. Sokağa nadir çıkarlardı. Eskiden yüksek mevkide insanların hanımları fazla sokağa çıkmazlardı. Fakat biz sık görüşürdük diyor Leyla Hanım. Teyze hanım bana kızım dedikçe yüreğim ferahlardı. Babam İstanbul'a gidince şehremin olarak bizim İstanbul'a bir memuriyete naklimize teşebbüs etti. Sadrazamdan Vali Paşa'ya telgrafla Mektubi Bey'in ailesiyle beraber hemen İstanbul'a gönderilmesi emrolundu. Bir Kadir gecesiydi bu sevinçli haber. Eşim bana yahu çabuk hazırlanabilir misin diye sorunca yarın akşama kadar hazırım cevabını verdim. O gece ertesi gün çılgın bir istical ile aceleyle toplandık. Han'da hayvanları dinlendin, araba varmış. Arife günü yola çıktık. İlk konak yerine vardık. Ve böylece efendim İstanbul'a döndük. Yolda efendim iki tane köpekler saldırıyorlar. Köylerin köpekleri vardır. Neyse onu süvariler ateş edecekken Arnavutlar çıkıyor, köylüler. Köpekleri uzaklaştırıyor ama çok korkuyorlar. Efendim. Sonra neyse orada bir yerde konaklıyorlar. Bu konak yerinde köye girerken Zevcim faytondan indi. Bizi istikbale karşılamaya gelen nahiye müdürü ve diğerleriyle konuşarak yürüyorlardı. Süvariler bizi Pirlepe'de olduğu gibi ayrı bir yere götürdüler. Çift çevrilmiş, ağıl mı her neyse hayvanlar dolu bir yere girince inekler, öküzler arabaların koşumlarındaki çıngıraktan ürktüler. İri azgın çoban köpekleri de müthiş havlamalarla üzerimize saldırdılar. Neredeyse faytonun içine atlayıp bizi parçalayacaklardı. Oğlumu arkama sakladım. Aman aman diyerek imdat istedim. Süvariler tam köpekleri ateş edecekken iki Arnavut çıktı. Haykırarak meydana çıktılar. Köpekleri uzaklaştırdılar ama hala hayvanlar hiddetli hiddetli havlıyorlardı. Köylerde böyle köpekler serbesttir, davar köpekleri. Adama çok muazzam havlarlar. İnsan korktukça daha da üzerine gelirler. Aslında bir şey yapmazlar. Onların dertleri kurttur. Kurtla boğuşurlar. İnsanla boğuşmazlar ama insana korkunç havlarlar. Arabalardan telaşla fırladık. 3-4 basamaktan ibaret merdivenden titriye titriye hayata, yani sofaya çıktık. Sığınmak için koşuştuğumuz odaların kapılarını kapalı bulduk. Hayattaki hububat çuvalları arasında geçirdiğimiz saatlerden uzun gelen dakikalarda ev sahibi oda kapılarını açtırmakla meşguldü. İki kapının da eşiğinde alaca şalvarlı, yelekli, geniş kollu, beyaz pamuk bezi gömlekli, başörtülü bir genç kadın göründü. 3 kişi arasında Arnavutça sertçe bir konuşma geçti. Erkek gitti. Kadınlardan birinin terk ettiği odaya girdik. Kapıyı kapadık. Eşyamızın hayata getirildiğini duyduk. Yataklarımızı aldık. Biraz yemek yiyip yatacağız. İki kadın daha peydah oldu. Elleri kalçaların üzerinde, iki kuplu pekmez testisi biçiminde ayakta durup bizi seyrediyorlardı. Konuşmaları sırasında Poli, tavuk demelerinden, yemeklerimizden bahsettiklerini anladım. Ne davetimizi kabul edip yemek yediler ne de başımızdan ayrıldılar. Neyse yedik. Kızlar da yedi. Yemek gailesi bitti. Kadınlar hala öylece duruyorlardı. Yorgunluğumuzu, yatmak istediğimizi anlattık. Omuzlarını silkip yatınız diye işaret ettiler ama gitmediler. Gidiniz, kapıyı kapayacağız işaretimize de gülerek biz burada duracağız, kapıyı kapamak ne lazım demeye gelen işaretler yaptılar. Oturuş sözde bize ikram etmek için imiş. Tabii nezaketle ellerinden tutup çıkarmaya mecbur olduk, tahta sürgüyü sürdük. Meğer bu iki kadın ortakmış. Bayram gecesi odalarını misafire terk etmek istemiyorlarmış. Kocalarından mahrum kalmalarına sebep olduğumuz için herhalde intikam almak maksadıyla sofada gezintilerle, takırtılarla bizi sabaha kadar uyutmadılar. Sabahleyin erkenden yola çıktık ve İstanbul'a vardık. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hatıralar.